Merhaba, Laylu ve Ben'e hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Yeni bir konukla yeni bir haftada karşınızdayım. Bugün direkt konuya giriyorum uzun uzun giriş yapmadan. Çünkü bir yandan da çok hoşuma gidiyor. İçimin yağları eriyor. O da ne? Türkiye'de erkeklerin adının ve hakkının olmadığı galiba tek bir alan var. O da doğum izni. Tabii aslında bu bizim hayrımıza bir şey değil kadınlar anneler olarak ama yine de böyle bir not düşelim. Zira mesela Türkiye'deki erkeklerin %28'i babalık izni diye bir şey olduğunu bilmiyor. Çünkü Türkiye'de bebek sahibi olan bir erkeğin doğum izni adı altında kullanabileceği izin süresi 5 gün. Eğer evlat edindiyseniz birazcık daha gaddar, sadece 3 gün izniniz var. Dönüp bir Avrupa'ya bakarsak bizimkiyle kıyaslanmak bir yanı hani bizimki yanında karikatür gibi kalıyor. 3 seneye kadar erkekler doğum iznine çıkabiliyor. Hatta doğum izni deyip duruyorum ama Avrupa'da bunun adı da değişmiş. Ebeveynlik izni. Çünkü doğum kadına mahsus bir şey olduğu için toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında erkekleri de işte hor görmemek adına bunun adı ebeveynlik iznine dönmüş. 3 seneye kadar erkekler evde kalabiliyor. Bu süre boyunca tamamen devlet ödeneği alabiliyor. Ha, bazı ülkelerde süre uzadıkça aldığı destek azalıyor. Ama ne oluyor mesela 900 euro yerine 650 euro alıyor. Yani hala geçinebilir paralar. Neyse konuğuma geleyim. Konuğum Berk. Berk Özler tam da bu konuda hemcinslerine ringin karşı köşesinden bakan biri. Zira Berk oğlu büyürken hayatının birkaç senesini evde geçirdi. Ofisini bir dönem tamamen kapatarak hayatını eve kaydırdı ve bunu da tamamen gönüllü olarak yaptı. Hiçbir mecburiyeti yoktu. Yani eşi normal doğum iznini kullandı, üstüne 2 ay ücretli izin aldı, işe döndü ve zaman içinde Berk ufak ufak kendini eve döndürdü. Dediğim gibi tamamen gönüllülük esası vardı burada. Hiçbir mecburiyet yoktu. Ve ben de bu sürelerin bir arasında Berk'le ve oğlu Nev'le tanıştım. Nasıl tanıştığımıza ileride tekrar değineceğim ama hani hemen kısaca söyleyeyim. Açev'in 2017 senesinde başlattığı bir proje var. İlk iş babalık. Onun kapsamında da İsveç Konsolosluğu'nun destekleriyle bir sergi hazırladılar. Türkiye'den 20 erkek çocuklarıyla vakit geçirirken, onlarla ilgilenirken böyle fotoğrafları çekildi. İşte onu çeken fotoğrafçılardan biri de benim arkadaşım Zeynep Sezerman ve Ahmet Görsev'di. İşte ben Ahmet vesilesiyle bu projeden haberdar oldum. Evet, ona ileride değineceğiz. Çok konuştum. Merhaba Berk, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Hadi bakalım.
Ben de seni tanıyordum. Radikal, iyi bir radikal okuyucusuydum. Köşeni takip ediyordum radikalden.
Teşekkür ederim. Peki bir anlatsana, eşin işe döndü ve sen de gönüllü olarak Nev'in bakımını üstlendin. Nasıl gelişti bu süreç?
Ya bir anda olmadı yani. Bir anda o kadar sert ve cesaretli bir geçiş değildi bu aslında. Öncesini anlatmam lazım. Tuğçe'de gebelik kolestası çıktı. Bu böyle bir anneye ve bebeğe de zarar verebilecek ciddi bir hastalıktı.
Nedir kolestaz? Hani yeri gelmişken sorayım. Çünkü eminim ki bir sürü kadın bundan muzdariptir.
Tabii bu safra asitleri bir şekilde karaciğerde birikiyor ve kana geçiyor. Kandaki miktarda böyle ani bir artış olursa bebeğin gelişimine olumsuz bir etkisi var bunun. Dolayısıyla sürekli olarak kan veriyordu Tuğçe ve ikimiz için de çok stresli bir dönemdi. Hatta sonra doktoru Selin'le böyle bir yerde karşılaştım konuşurken. O şey dedi böyle, ben de çok stresliydim, çaktırmamaya çalışıyordum size falan dedi ama ben gerçekten anlamıştım o stresi ve çok gergindim. Sonra Nev doğdu. İşte ilk 6 ay çok içine dahil olamadım çünkü bir projeyle ilgili bir ödül almıştım. Devamlı yurt dışına gidiyordum falan filan. Dolayısıyla ilk 6 aya çok dahil olamadım. Ama sonraki 6 ayda bir şey fark ettim. Nev'de gerçekten bir sorun olmadığını fark ettim. Ve sorun olmadığını fark edince birden daha uyum sağlamaya başladım.
Adapte oldum.
Adapte oldum. Evet, daha adapte oldum. Ve bir yandan ofisim var. Bir yandan ofise gidiyorum ama evde vakit geçirmek istiyorum onunla. İkimiz de, Tuğçe'de ben de yokuz. Natya diye bir bakıcımız var. O gündüzleri ilgileniyor. Çok da güzel ilgileniyor. Çok harika bir kadın da.
Burada seni kısacık bir böleceğim. Bu ilk 6 aya döneceğim. Aslında ilk 6 ay bebek zaten sadece süt içen, işte yemek yiyen, ağlayan, uyuyan, kaka ve çiş yapan bir yaratık. Dolayısıyla seni aslında tanısa bile annesinin karnından biri henüz zaten aktif bir iletişim olmuyor. Ama hep derler ya 6 aydan sonra baba çocukla daha yakın olmaya başlar. Onun da etkisi olmuş olabilir mi senin endişelerinin ötesinde?
Tabii olabilir. Yani kesinlikle olabilir. Yani sonuçta ben ilk Yani o kısımda evet, o kısımda baba biraz dahil olamıyordu. Yani benim için öyleydi. Hatta böyle şey oldu, bazen bana soruyorlardı, böyle şey söylüyorlar işte, çocuğumuz olsun sana danışacağız falan dediklerinde. Siz ilk 6 ay yaşatmayı başarın, gerisinde ben de daha iyiyim falan diye espri yapıyordum.
6 ay zor yani, evet. Benim bile bir kadın anne olarak çok zorlandığım bir dönemdi, sırf 6 yani ay değil, bir sene. Peki seni böldüğüm yerden devam edeyim. 6 ayda sen bir anda sürece uyumlandın, nevli bir bağ kurdunuz, daha doğrusu bağınız yoğunlaştı ve sonra ne oldu?
Sonra tam ne, 1 yaşındayken, doğum günden bir hafta sonra ben ofisi kapattım ve eve geçtim. Tamamen işi gücü bıraktım, ajansı kapattım. O sırada ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani nasıl bir şey yapacağımı da bilmiyorum. Neyle vakit geçireyim.
Bu arada şurada hemen iki tane rakamsal bilgi vereyim. Bu sayıları hep AÇEV'in web sitesinden ve kataloglarından, yayınlarından derledim. Mesela Türkiye'de babaların %97'si hiçbir şekilde doğuma, bebeğe hazırlanmıyor. Yani hiçbir bilgisi yok. Ve %58'i de bebekleri olduktan sonra ne yapacağını bilmiyormuş. Hani altını mı temizleyeyim, ağlamasını mı susturayım? Böyle bir lost in translation dönemi var. Evet, döndüm geriye. Eve geldin, ofisi kapadın.
Eve geldim. Evet, ofisi kapadım. İşte yardımcımız Natya vardı. Natya'dan bakımı zaten bayağı öğrenmiştim bu hani 6 aylıkla 1 yıllık arasında. Sonra ben de bu sırada işe yaramak adına işte Nev için sağlıklı yemekler yapma bir çalıştım. Ne bileyim, şekersiz tatlılar
yapmaya. Oraya geliriz daha ya. Önce bir daha bize bir günlük hayatınızı anlatsanıza. Çünkü evet, yani tabii ki yani mesela çoğu kişinin evinde bir yardımcı oluyor. Bazen ücretli bir yardımcı, bazen aile büyüklerinden biri. Sizin aileleriniz İstanbul dışında diye hatırlıyorum.
Evet.
Dolayısıyla
evet,
sizin bir yardımcınız vardı.
Tabii.
Zaten hani tek başına bir ebeveynin, kadın da olsa erkek de olsa, evde kalıp temizlikti, yemekti, ütüydü, çocuk bakımıydı, hepsini bir kere de yürütmesine imkan yok.
Öyle bir yani, dönem oldu. Öyle bir dönem de kısa bir dönem anlatırım.
Onu da bir daha
evet, kısa bir dönem.
Okay. Peki mesela evdesin, işte Natya var, tamam, ama siz Berk ve Nev nasıl vakit geçiriyordunuz? Yani bir günün akışını anlatsana.
Ben günlük hayatıma Nev'i dahil ettim. Yani sürekli mesela dışarıdaydık. İşte beraber markete gidiyorduk, pazara gidiyorduk, kafeye, meyhaneye bile götürüyordum, bara götürüyordum. Her yere geliyordu. Arkadaşlarımla buluştuğum zaman geliyordu. Hiç yani ondan ayrı vakit neredeyse hiç geçirmiyordum. Bu evdeyken de devamlı müzik dinliyorduk, dans ediyorduk, eski müzikalleri dinliyorduk. Eskiden çok sevdiğim, yani benim cazı sevmemi sağlayan müzikleri beraber dinliyorduk, izliyorduk. Hatta normalde mesela işte şeylerle çocuğa televizyon izletmeyin falan diyorlardı. Ben günde bir saat falan televizyondan böyle konserler falan açıyordum, onları izliyorduk. İşte gündüzleri böyle vakit geçiriyorduk, beraber müzik dinliyorduk falan filan. Sonra dışarıda oluyorduk. Arkasından işte Tuğçe geliyordu, Nevi özlemiş oluyordu. Onlar beraber vakit geçiriyorlardı. Ben bu sırada dışarı çıkıp hani yürüyüş yapabiliyordum, biraz yalnız kalabiliyordum. O zamanlar bana böyle şey yaparlardı, işte sorarlardı mesela, şimdi tek başıma gündüz bir çocuklayım.
Tam benim soracağım şeyi anlatıyorsun. Evet. Yani etrafın yadırgamadı mı? Bir adam, küçük bir çocuk, bütün gün birlikteler, ailen, arkadaşların. Nasıl oldu?
Yani dışarıdan algı çok değişik bir algı. Yani şimdi biz o sırada Moda'da oturuyorduk. Mesela benim gibi Alman bir adam vardı. Aynı yaştaydık. Aynı yaşta çocuklarımız vardı. Onlar böyle sabbatical leave yapmışlar. Akademisyen karı koca. Ve onlar da bir yılmış bütün.
Yani evet, aslında yurt dışında yaşıyorlar ama bu sabbatical aldıkları süreyi Türkiye'de geçiriyorlar. Sabbatical da hani İngilizce olduğu için açıklayalım, böyle iş hayatından ücretsiz olarak bir sene kafa izni ya da kendini geliştirme izni gibi bir şey diyebiliriz.
Ücretleri vardı.
Yani gayet
ücret alıyorlardı.
Şahaneymiş.
Ücret alıyorlardı. Böyle geçiyorlardı ve 12 ayı anne baba arasında istediği gibi bölüşebiliyordu. İlk 3 ayı anne aldı. 9 ayı adam kendi başına şey yaptı, büyüttü ve biz onunla böyle beraber takılıyorduk.
Çok arada. Tek Modalı babalar kliki.
Aynen. Yani. tek başıma da çok gezdiriyordum Nevi. Şimdi yer Moda olunca biraz daha rahattı. Mesela diyelim işte altın değiştirmem gerekiyor. Aniden mesela hani işte bir şey oluyor, altın değiştirmem gerekiyor. Bir kafeye gidiyordum mesela, izin istiyordum. Oradaki bakışlar böyle genelde çok olumluydu. Çok böyle hayran hayran bakan kadınlar falan oluyordu. Ama başka bir semtte böyle karşılanmıyordu. Yani
tabii birazcık daha modern ve modern olmayan, evet, semtler. Alışık olunmayan bir tablo çünkü.
Evet. O zaman böyle başka şekilde karşılaşıyordum. Sanırım şöyle bir şeye ihtiyaç var. Yani bu Bunun için bir işbirliği olması gerekiyor. Yani bu işe soyunmak o kadar basit bir şey değil. Yani psikolojisi olarak basit bir şey değil. Mesela ilk önce eşinle böyle bir işbirliği yapman gerekiyor. Yani anneyle demiyorum çünkü annenin zaten işine gelecek bir şey bu. Hani işte çocuğuna babası bakıyor. Ama eşle işbirliği yapmak gerekiyor. Çünkü hani erkek kimliği var, maskülenlik var orada, başka bir şey geçiyor. Ben çok şanslıyım. Tuğçe çok modern bir kadındı. Dolayısıyla biz Tuğçe ile işbirliği yaptık. Tuğçe kariyerine devam etti. Gayet başarılı bir iş kadını oldu. Ben onunla hep o kariyerine gurur duydum. O da benim bu süreçle gurur duydu. Onun dışında çevreyle de işbirliği yapmak gerekiyor. Çünkü çok garip. Hani mesela çok eğitimli insanlar şeyi bile duydum. Yani biz kadınlar maço erkek severiz. Senin bu yaptığın fazla dişi, fazla feminen falan diyen de duydum.
Ya da tam tersi. Çok beğenen de olmuş olabilir.
Çok beğenen tabii ama dediğim gibi.
Ama evet tabii.
Medeniyetle biraz ilgisi bir şey var yani. Evet.
Ailen peki böyle biraz güldü geçti mi? Onların tepkisi nasıldı?
Ailem gayet olumlu karşıladı. Ama çevre mesela şöyle şeyler oldu ama mesela beni çok tanımayan ama Facebook'tan tanıyan insanlardan ilk sene şöyle bir şey aldım. Anneler günümü kutlayanlar oldu.
Harika.
Yani öyle şeyler oldu.
Peki buradan deminki hani şeye gelmek istiyorum. Birlikte çok caz müzikleri, işte klipler, filmler izledik diyorsun. Ve Nevin caza çok ciddi bir merakı vardı değil mi? Hatta bu Babalık Anları kitabında da onun bir trompetle fotoğrafı var.
Şöyle oldu. Nevin'le düzenli olarak işte konserler izliyoruz falan. Ve bu konserler dikkatimi çeken bir şey oldu. Konserlerde her zaman trompetçiye bakıyordu. Ve bu arada evimizde bizim konturbas var, davul var, piyano var. Buna rağmen o üç alet değil, trompete bakıyordu.
Bunları kim çalıyor? Sen mi?
Davulu ben çalıyorum. Piyano, arkadaşlarım geldi, beraber çaldığımız bir ortam için kurduğum bir şeydi o. Dolayısıyla bir jazz trio olarak çalabiliyorduk orada evde. Neyse dolayısıyla bütün bunlara rağmen trompete ilgisi vardı. Bir gün üst komşumuzun evine gitmek durumunda kaldım diye bir baktım. Evinde bir trompet var. Adamdan rica ettim hani Neve bunu gösterebilir misin falan diye. Ve adam bir süreliğine Neve verdi trompetini. Sonra Özgür diye bir çocuk, çok tatlı bir çocuktu. Trompetini Neve verdi. Nev 2 ay boyunca bunu üflemeyi denedi. Üflüyor, ses çıkaramıyor, çok zor bir
çok
şey.
Çok zor değil mi öyle?
Acayip.
Bilmem
yani,
mi?
Nasıl ses çıkardığını ben de bilmiyorum.
Tabii, derken dudak tekniği falan var
tabii.
Yani. Derken, ve Nev bu arada daha konuşamıyor değil mi? Konuşamıyor
daha,
ama trompet çalmaya çalışıyor.
2 yaşında galiba. 2 yaşında. Daha 2 yaşında ve devamlı elinde kendi boyu kadar bir trompet devamlı üflüyor diye ses çıkardı. Ses böyleydi. Sonra kısa İmer Demirer yakınlarda bir yere konsere geliyordu. İmer Demirer Türkiye'nin böyle en büyük trompetçilerden, en iyi trompetçilerden bir tanesi. Ben de İmer abi aradım. Konserden önce böyle bir şey yapalım mı diye, Neve gösterir misin diye. Neyse videosu da var. Bunu çektim Instagram'a koydum. İmer abi Neve biraz üfledi böyle 10-15 saniye. Neve de böyle hayran bir şekilde baktı. Pazar akşamıydı çok iyi hatırlıyorum. Pazartesi sabahı Nev trompetten ses çıkarmaya başladı.
Bravo.
O pazar sabahı.
İşte görerek.
Ve sonra devamlı bir şeyler çalmaya çalışıyor. Bir şeyler çalmaya çalışıyor. Bu iş giderek ilerledi. Ve 2,5 yaşında bir fark ettim. Bir Nev bütün o zamanda dinlettiğim, izlettiğim müzikleri ezbere biliyor. Ve aynı ifadeyle çalmaya çalışıyor. Aynı ifadeyle ses çıkarıyor. Aynı şeyi taklit ediyor. Yani tabii ki aynısını çalamıyor ama çalabilse çalacak yani.
Bu arada ama bir ders mers aldırmadınız herhalde.
Hayır,
çünkü
ders
daha çok küçük zaten hani nota tanıması için.
Öyle bir disiplinde bile
evet,
değil yani hani öyle bir şey de değil. Yani ama ve yani şöyle bir durum
yetenek
vardı.
Yetenek ve hobi birbirini burada destekliyor.
Evet yani dolayısıyla hani bir tutku, bendeki tutku ona geçmişti ve böyle onunla böyle bayağı eğleniyordu. Ve aynı ifadeyle şey yapıyordu. Ve insanlar o kadar şaşırdılar ki 3 yaşına geldiğinde bizim evde ben bir tane daha trompet aldım. 4 trompet vardı. Bunlardan 2 tanesi meşhur 2 trompetçi hediye etmişti.
Ay müthiş.
Bir tanesi üzerine Neve Özer hediye diye yazdırmıştı hatta falan böyle.
Yani armut dibine düşmüş bu noktada. Çok
evet,
güzel değil mi?
Evet, evet, çok.
Peki devam ediyor mu Nevin bu caza ve müziğe ve enstrümana olan ilgisi?
Devam etmiyor. Yani şöyle devam etmiyor. Okulla beraber ilk defa bir okulun gerçekten bir çocuktaki bir şeyi öldürebileceğini gördüm. O aniden gitti.
Evet, itinayla öldürür. Yani ben de hep onu söylüyorum. Akademiye iyi bir şey ama itinayla yaratıcılığı öldürüyor,
kesinlikle.
Mahvediyor. Çok ben de çok muzdaripim bu konudan.
Kesinlikle yani dolayısıyla şey oldu. O kısım gitti ama şöyle hala çok iyi müzik ezberliyor. Hala görebiliyorum. Çok iyi dans ediyor. Çok iyi bir şey var, müzik kulağı var. Hala bunu şey yapabiliyorum yani anlayabiliyorum.
Bu zaten hani bence uyuyordur. Yok olmamıştır, uyuyordur. Aynı fikirdeyim. Günün birinde tekrar çıkacaktır.
Onların bir birikim olduğunu, evet, ve bir gün bir yerde karşıma çıkacağını tahmin ediyorum. Eminim. Karşımıza çıkacağını.
Bu anaokulunda da böyle bir müzik konusunda bir böyle maalesef saçma bir şey yaşadınız değil mi Berk?
Of, çok fenaydı o. Böyle Türkiye'de insanlar böyle değişik, böyle standart bir kalıp, her şeyi bir kalıba oturtmaya çalışıyor. Okulda da böyle bir şey var, normalize etme gibi. Şöyle bir şey oldu. Bir gün telefon ettiler, dediler ki işte Nevin müziğe karşı ilgisi var. İşte Orff metoduyla olan dersler var, belki ona girebilir. Bir müzik öğretmeniyle konuşsanız iyi olur falan dediler. Ben de gittim. Hiç bahsetmedim Nevin müzik öğrenebildi, yani müzikleri ezberleyebildiğini, böyle merak olduğunu. Kadın bana kızdı. Niye caz dinlettiniz? İşte Baby Bach, Baby Mozart dinleseniz daha mantıklıydı. Şöyleydi, böyleydi falan. Çok sinir oldum.
Sağlam dedin mi?
Hayır, demedim, kibar bir insan demedim ama içimden neler söyledim. Ve ertesi gün hatta böyle yazmıştım şeylere. Müzisyen arkadaşlarım var, herkes de kızdı. Ama şey oldu, müzik dersini almadılar gibi.
Yazık canım benim. Evet. Şimdi burada böyle girişte kısacık bahsettiğim, bu seninle tanışmamıza vesile olan projeye gelmek istiyorum. Çünkü şahane bir işti. Hatta isteyenler Açev'in web sitesinde veya Google'layarak bu kataloglara, kitapçıklara ulaşabiliyorlar. Ya Açev zaten harika işler yapıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, ama babaları da tabii ki yok saymıyor. İşte bu 2017'deki proje ilk iş babalık, ilgili babalık konusunda farkındalık yaratmak için yaratılmış bir projeydi. Eğitimler, etkinlikler, araştırmalar ve kampanyası vardı. Kampanya kapsamında da Babalık Anları sergisi oldu. Türkiye'de yayınlanan kitapta aslında sadece Türkiye'deki 20 baba var ama sergide İsveç'te çekilmiş fotoğraflar da vardı ve orada ev ortamlarını, babaların farklılıklarını falan görebiliyordunuz. Biraz anlatsana, hani seni de ne etkilemişti, nasıl bu projeye dahil oldun?
Şimdi ben bu ilk İsveç'teki fotoğrafa meraklı olduğum için görmüştüm. Çok güzel bir projeydi. Böyle çok hayran kalmıştım. Hatta şöyle bir şey vardı. Şöyle bir en sevdiğim fotoğraf şeydi. Böyle bir tane gardiyan adam, meslekleri yazıyor orada. Adam gardiyan. Böyle izbandut gibi, böyle çam yarması bir adam. İri, her tarafı dövmeli, çıplak bir şekilde oğlunu banyo yaptırırken bir fotoğraf vardı. Hani burada daha Türkiye'de şey tartışmaları olurken, hani bu işte çok maskülen bir şey mi değil, feminen mi falan derken, orada gardiyan adam, dövmeli falan, böyle bir tipte bir adam, korkacağım bir tip, gayet güzel çocuğunu yıkarken de. Çünkü İsveç bu projeyi bahsetmesi sebebi şu: İsveç'te toplam 480 gün.
İsveç zaten birçok konuda öncü.
Tabii
canım, konuda
yani
bildiğim.
Medeniyetin en üst noktalarından bir tanesi yani İsveç böyle. 480 gün ve 240 erkek, yani anne baba bölüşebiliyor. Ama buna rağmen, bütün bu modernliğe, bütün bu medeniyete rağmen, erkeklerin sadece %30'u bu hakkını kullanıyormuş.
Dolayısıyla yine hiç az değil.
Tabii
Berk,
canım, tabii.
Türkiye'de tabii 5 gün diyoruz, onun da yüzde zaten 28'i haberdar bile değil.
Tabii. Ve normalde bu işte analık izni adı altındayken, 1974'te İsveç ilk defa bunu ebeveyn izni çevirmiş. Yani
evet,
hani
tabii,
şey
diğer
değişiyor.
Ülkeler onu takip etmiş.
Diğer,
evet,
ülkeler onu takip etmiş yani. Dolayısıyla böyle bir sergiydi. Bir gün işte beni Ahmet Görsev aradı. Dedi ki böyle bir sergi var. Dedim, ben o İsveç versiyonunu biliyorum. Evet, işte zaten İsveç konsolosu ile beraber ortak bir proje. Bunu Türkiye'nin bir süreliğinden baba seçtik. Toplam 20 baba. Ve konuya göre seçmişler. Şimdi çünkü şöyle, bu ilk iş babalık da sadece şey değil, hani bakımını üstlenmek değil. Hı-hı. Asıl şey bir şekilde kişisel gelişimini, çocuğun gelişimini üstlenmek. Burada
zihinsel, fiziksel, zihinsel, evet,
tabii,
her türlü.
Ya burada var olmak.
Oyun alanına dahil olmak.
De.
Evet.
Beni müzik konusunda seçmişlerdi. Hı-hı. Çünkü işte Ahmet Görsev, işte şey Zuhal Focan beni tavsiye etmiş.
Sizin belli ki şanınız yürümüş.
Bizim şanımız yürümüştü ne sayesinde.
Belki benim, evet, müzikal hayatı diye.
Dolayısıyla ben de öyle projeye dahil oldum. Dolayısıyla ben hep Nevin fotoğraflarını çekerken bir gün model oldum. Model olduk beraber.
Evet. Ya ben o serginin açılışındaydım. Seninle de zaten ve Nevle o gün tanıştım. Orada çok tatlı, evet, bir şey yaşadık ya. Anlatsana. Acayip.
Şöyle.
Güzel hatırlıyorum onu.
Ya çok çok güzel bir şey. Şöyle, Nevle beraber gittik. İşte Nişantaşı'nda bir galeride açılış var. Açılıştan önce fotoğrafları geziyoruz. Fotoğraflarda bir defa Nev kendi fotoğrafını, işte trompet çalarken ben de yanındayım, bir defa şeyde gördü. Çerçeveli bir halde duvarda gördü. Sonra insanlar geliyorlar, bakıyorlar. Nev'e bakıyorlar falan. Arkasından Açev'in başkanı konuşmayı yaptı. Hepiniz hoş geldiniz dedi. Alkışlamaya başladı. Ve Nev böyle şans eseri Ahmet Görsev'in eşi çekmiş bunu. Şans. Ve selam verdi böyle öne doğru eğilip. Evet. Sanki çünkü evde de böyle trompet çaldıktan sonra insan yani o müsaadenin evet, yaptığı bir şeydi. Evet. Sanki o kadar insan onun için gelmiş, onun evet, fotoğrafını çok görmeye gelmiş.
Çok tatlıydı. Evet.
Evet, çok güzel bir anıydı.
Evet, şahane bir sergiydi. Gerçekten vaktiniz varsa bir internette dolanın ve bu fotoğrafları bulun. Nev'in anaokuluna başlamasıyla sen de ufaktan iş hayatına geri döndün. Ama evden çalışıyordun, değil mi?
Yani şöyle, evet, ben işimi danışmanlığa çevirdim. Ve dolayısıyla evden de çalışabileceğim, daha az yani 9-6 bir yerde olmayacağım bir hale çevirdim. Böylece daha çok Nev'le vakit geçirebilecektim. Okula başlayınca şey de rahatladı. Artık gün içinde yalnız çalışabildiğim durum da oldu. Natya memleketine geri döndüm. Dolayısıyla rahatlık. Fakat biz tabii Tuğçe'yle bu kısmı şey olarak düşünmemişiz. Hani bunun hastalığı var. İşte yaz tatili var.
Birlikte çıkacağınız bir akşam var, hafta sonu var.
Tabii
evet.
Bundan hiçbirini düşünmemişiz. Tamam. Saflık yani. Ve böyle bir hayata başladık.
Bu demin bahsettiğin dönem değil mi? Yani evde hiç yardımcı da olmadan senin Nev'le birebir geçirdiğin
tabii,
bir dönemdi,
evet,
bu değil mi?
Bir yandan çalışıyorum, bir yandan evet, yanında Nev. Mesela hasta olmuş, 3 hafta okula gitmemiş. Böyle ben çalışıyorum. Çok önemli bir toplantıya gitmem gerekiyorsa işte bir çok yakın bir arkadaşım vardı, Rıza. Rıza geliyordu, bakıyordu, ben toplantıya
yeni
gidiyordum.
Yeni bir baba, şahane, ya da yeni bir erkek vardı onu.
Erkek,
baba diye
baba
kategorize
değil,
ettim ama evet.
Bekar bir
ki
erkek. Evet. Sonra şey oluyordu. Sonra şöyle şeyler, mesela yazın en zor kısmı yaz kısmıydı. Yazın böyle yaz okuluna gidemedi. Gidemeyince evdeyiz. Ve mesela şöyle bir şey olmuştu. Ben İzmir'de bir firmaya danışmanlık yapıyorum. 2 haftada 3 gün gitmem gerekiyor. Ve sözleşmeme şöyle bir şey koydum. 2 kişilik bilet alınsın.
Ya,
Nev içinde.
Tatlı.
Dolayısıyla 2 haftada 3 günlüğüne Nev'le uçakla İzmir'e gidiyoruz.
Şahane. Ne oldu, toplantılara mı geldi sen yoksa?
Şöyle, bizi araba alıyor. Nevi annemlere bırakıyor İzmir'de olduğumuz için.
Tabii, bir taşla 2 kuş.
Bir taşla 3 kuş hatta. Böylece hani çünkü Tuğçe de böyle nefes alıyor. Biraz 2 gün yalnız kalıyor, şey yapıyor, arkadaşlarıyla vakit
tabii
geçirebiliyor.
Tabii ya, bir anne için
herkes
de zor.
İçin.
Bütün gün çalış, akşam eve gel. Tabii ki çocuk, yani insan özlüyor yani. Bu bir tabii ki zorluk değil insanın hayatında ama yorucu bir şey.
Tabii herkes için çok iyiydi. Benim için külfet değildi. Çünkü beraber uçak yolculuğu benim için çok kolaydı. Dolayısıyla çok da rahattı.
Çok tatlı.
Oraya götürdük. Dolayısıyla çok mesela öyle oluyordu. Sonra başka çalıştığım yerlere de bazen toplantılara götürmek durumunda kalıyordum. Hani kızlar çocukla ilgilenirken ben böyle toplantıya giriyordum. Kimseden de bir gün hani bununla ilgili bir şikayet ya da şey duymadım. O günler için böyle şey diyebilirim. Hani şey de hissediyorum. Mesela o günler bazı zamanları zordu. Böyle şu şey şiiri var. Şiir değil daha doğrusu, bir şarkı. Onun gibi hissediyorum böyle. Şarkı şöyle. Türkçe ilk önce İngilizce söylüyorum. Şöyle. Hayır, yok, şarkı olarak söyleyemem de. Şöyleydi. If we burn our wings, flying too close to the sun, we will pay the price, but we will not count the cost. Bu şu demek. Eğer güneşe giderken kanatlarımızı yakarsak, Icarus'un, mitolojik Icarus'un hikayesi, bunun bedelini ödeyeceğiz ama bir masraf var. O masrafı ne yapmayacağız? Masrafı takmayacağız. Masrafı ciddi almayacağız gibi bir şey.
Evet.
Tam öyle bir histi yani.
Evet.
Hani bunun bir bedeli oldu.
Tabii
bedelini
ki
hala var ama masrafını ciddi almıyor.
Çünkü yani
sorun etmiyorum yani.
Bir sürü baba çocuğunun büyümesine pek tanıklık edemiyor ya, hani tam böyle
el evet,
kullanılan
evet, evet,
jargon. Sen tanıklık etmeyi bırak. Yanındaydın ve sen o hamuru birlikte yoğurdun.
Tabii çok
şahane,
çok keyifli
bir şey
evet,
bence.
Evet.
Evet. Yani işte buradan şunu da şey fark ediyorum. Yani Nev'in entelektüel gelişiminde de kültürel, entelektüel ve sosyal gelişiminde de çok ciddi bir rol oynadın. Çünkü evde yardımcıyla olmak yerine seninle bütün gün senin sosyal hayatına da dahil oldu.
Evet, evet. Yani evet, öyle bir şey oldu. Ya şöyle, ben şöyle hissediyordum Evrim. Şöyle anlatayım. Bunu hala benim için de hissi budur. Böyle üniversitedeyken böyle çok film seyrederdim. Ve bir tane filmin sonundan çok etkilenmiştim. Sinema Paradiso diye.
Ah, müthiş tabii.
Olağanüstü bir filmdir. Ve böyle yeni biriyle tanıştığımda hep böyle mesela bu konu, o zamanlar işte hep film, müzik, kitap konuşmak istiyorum. Gerçi hala öyleyim. Ama sorardım, arkasından izlememiş olurdu. Ve mutlaka oturup onunla beraber onu izlerdim. Ve her defasında aynı heyecanla seyrederdim. Yani onunla, yani tek başıma seyretmiyorum filmi. Onunla izlerken aynı heyecanla seyrederdim. Ve sonunda merak ederdim o son sahnesine. Şimdi spoiler vermeyeceğim. İzlemek isteyenler olur. Ve o nasıl bir, yani gözlerindeki ışığı görmek isterdim. Böyle acayip etkilenirdim. Çocukla olan o hayat hala da öyle. Sanki her gün yeni biriyle Sinema Paris'i izlemek gibi geliyor.
Ay, şahane
yani,
bir tespit.
Anlatabiliyor muyum? Çok güzel böyle. Çünkü her gün onun bilmediği bir şey oluyor. Ve onu görüyorum, öğrendiğini ya da bir şekilde şaşırıyor. Ve o heyecan çok güzel. Şimdi hani romantize etmek istemiyorum. Hani bir sürü kısmı kan ter ve gözyaş. Hani sen de biliyorsun
olmaz
yani.
Olmaz mı yani? Ama bir çocuk büyütmüş herkes ama şurada neden olarak, bahsettiğimizi biliyor aslında.
Tabii tabii ama hissiyat olarak yani içimde kalan his bu.
Onu, kan ter gözyaş diyorsun ama sen bir de tabii mizaç olarak da olumlu bir adam olduğun için işin hep eğlenceli tarafını da bulmaya çalıştın değil mi? Keyifli yanları büyütmeye çalıştın.
Evet şimdi ben şöyle çocuk sahibi olmadan önce böyle hayat yani kendi kendime aldığım birkaç karar var çocuk büyütmekle ilgili. Onlardan bir tanesi işin eğlenceli tarafı. İşin eğlenceli tarafına gerçekten inanıyorum. Yani herkes bir çocukla bu eğlenceyi bulmalı ve bu genelde şeye bağlı olmalı. Çocuğun değil, hani annenin ya da babanın ya da ilgilenecek kişinin zevk aldığı bir şey olmalı. Çünkü çocuk ona uyum sağlıyor. Hani büyüğün çocuğa uyum sağlaması daha zor oluyor. Ama herkes kendi şeyini bulmalı. Bu
dengesini.
Eğer bulmuyorsa, yani bulamadığın zaman külfet oluyor bu çocuk.
Tabii.
Yani bu aslında her şey için hani ne diyeyim iş hayatı içinde, iş hayatı içinde, hayattaki her şey için.
Hep bir uzlaşma değil midir zaten her şey, her zaman?
Tabii yani uzlaşma kısmı şöyle, onu da şöyle anlatayım. Bir kitap okumuştum Eric Berne'in Games People Play diye. O Games People Play benim böyle hayatıma bayağı yön verdi o kitap. Çok çok etkilenmiştim. İşte Eric Berne psikolojide çığır açan transaction analisi bulan adam. Mantık da şu. İnsanların ilişkilerinde üç ayrı rol var. Kitapta anlatılan şey bu. O da işte çocuk rolü, yetişkin rolü, ebeveyn rolü. Aslında bu şeyden geliyor. İşte Freud'un idisi, ego, süperego.
Ego, süperego.
Ego, evet. Süperego'dan geliyor. Aslında beynin üç katmanı. Bunların hepsi. Ve Eric Berne şeyi iddia ediyor. İki yetişkin arasındaki olan ilişkinin ideal ilişki olduğunu söylüyor. Türkiye'de genelde böyle bir durum yok. Türkiye'de genelde insanlar hep ebeveyn olmak istiyorlar. Ve karşısındakini de çocuk olarak görmek istiyorlar. Hani bu şey yani as üst ilişkisi
aradaki
gibi.
Aradaki dengeden, iletişimden yani bağdan bağımsız olarak değil mi?
Tabii yani bu şey de ortaya çıkıyor. Hani sen benim kim olduğumu biliyor musun da var. Çünkü ben hani büyüğüm. Hani ben daha üstünüm. Bu şeyde de ortaya çıkıyor. Hani birinin bir garsona davranışında da ortaya çıkar ya. Hani bir garsona davranışı karakteri hakkında çok şey bilir. Çünkü onu kendinden düşük görüyorsun ve ona davranış şekli şey değişiyor. Ve iki ilişkin arasındaki çok ideal olduğunu söylüyor Eric Berne. Ben de bundan yola çıkarak ne ve her zaman bir yetişkin insan muamelesi. Ama bu yetişkin derken şey yetişkin belki doğru değil. Hani omzuna böyle kaldıramayacağı bir yük bindirmek değil ama bir birey oldu. Yani onun da kendi zevkleri, ihtirasları, kendi istekleri olan ama ara sıra dürtülerine ilk başta çok giderek azalan bir şekilde dürtülerin yenilen biri olduğunu düşünerek yola çıkarak hep büyük birmiş muamelesi yaptım. Ve bunun çok işe yaradığını görüyorum.
Tabii,
çünkü
müthiş bir şey zaten. Çocukla çiçi diye konuşmak değil, yetişkin gibi konuşmak zaten çocuğu
tabii,
bireyleştiren.
Tabii ve iki yetişkin iletişimde şöyle bir şey var. İki yetişkin eşit oluyor. Ve iki eşit insan da ortada bir yerde buluşun, uzlaşıyorsun. Ve uzlaştığın zaman normalde bir çocuğa hani ebeveyn gibi işte onu yapma, bunu yap falan filan demek yerine İki eşit insan olduğunda, iki yetişkin olduğunda ortada bir yerde buluşuyorsun. Ve o da mutlu oluyor, sen de mutlu oluyorsun.
Neydi mesela sizin en önemli uzlaşma alanlarınızdan biri?
Mesela yemek konusu. Yani bir çocuğa yemek yedirmek mesela zor olabiliyor. Ve böyle bir gün şey dedim, şöyle yapalım. Bir öğün senin istediğin olsun, bir öğün benim istediğim olsun dedim. O da tamam dedi. Arkasından sonra bir baktım, ilk baştaki tabii ki hani dürtüsel olduğu için ilk başta ilk öğünü kendi istediğini yemek istiyor. Öğle yemeğini. Tamam okey. Fakat bu sefer akşam yemeğinde hep beraber oturmuşuz. Bu sefer sorun oluyor. Mesela ben onu yemek istedim de tabii yorgunuz. Hani o sorunla uğraşmak istemiyoruz. Baktım olmuyor. O zaman dedim değiştiriyoruz yerlerini. İlk benim ilk öğün benim istediğim olacak.
İşte
öğle yemeği.
Yanılma olmuş oldu.
Evet. İlk öğün benim istediğim olacak. İkinci öğünde sen istediğini yiyebilirsin akşam yemeğinden. Tamam dedi ve bir şekilde uzlaştık ve bu düzen böyle gitti. Dolayısıyla artık iş benim ebeveyn olarak bir çocuğa bakmam değil, beraber uzlaştığım bir ev arkadaşına döndü. Ve bu çok böylece bir çocuğa bakma kısmı bakıyor değil.
Yapılabilecek beraber en güzel davranışlardan biri herhalde çocuğu birey yerine koymak ve onu ciddiye almak.
Evet.
Bu arada yine AÇEV'den bir rakam paylaşacağım. Türkiye'de babaların yaklaşık %42'si çocuklarına yemek yediriyorlar. Geri kalanı tamamen uzak bu dünyadan.
Bir de şunu fark ettim. Üslubun önemli olduğunu fark ettim. O sırada bir kitap okuyorum. Kitabın adı Onca Yoksulluk Varken diye bir kitap. Çok bir çocuğun ağzına yazılmış enfes bir kitap. Yani olağanüstü bir kitap. Çok da başarılı bir kitap. Kitapta kitabın hikayesi şöyle. İşte fahişeler çocuklarını işte doğurduktan sonra bir Madame Sosa diye bir kadının yanına bırakıyorlar. Ve orada ara sıra işte gelip görüyorlar falan. Ve çocuklar bir şekilde Madame Sosa'nın yanında büyüyor. Kendileri bakamayacakları için işleri dolayısıyla. Ve kitap çocuğun ağzından yazılmış. Ve çocuk kendi hakkında şey, ben bir orospu çocuğuyum diye konuşuyor. Ama gerçek kastettiği şey bir fahişenin oğlu gerçekten. Ve gördüğü tek insanda, yani gördüğü tek erkek, kariyer sahibi tek erkek oradaki o fahişeleri pazarlayan adam. Dolayısıyla çocuğun kariyer hedefi de pezevenk olmak. Ve kitap o kadar duygusal, o kadar güzel bir kitap ki kitabın sonunda o orospu çocuğu, bu Türkiye'de kullanılan bu bir şekilde küfür olabilecek pezevenk laflarının birden senin için anlamı değişiyor.
Tabii.
Yani tamamen bir kelime başka bir anlam veriyor ve bir daha hiçbir zaman kullanamayacağım bir şey haline geliyor. Çok ya yani öyle bir kitaptı. Oradan yola çıkarak üslubun çok önemli olduğunu fark ettim. Bir gün ne bana sordu, böyle manyak kötü bir kelime mi diye. Dedim ki yani kötü söyle, sinirle söylersen kötü olabilir ama şirin bir şekilde söylersen eğlenceli olabilir.
Tabii, bu adam da ne manyak dersen kötü bir şey. Ay bu kedi de ne manyak bir şey dersen
aynen
çok
öyle.
Tatlı.
Dolayısıyla üslubun içerikten daha önemli olduğunu fark ettim. O yüzden de rahat rahat büyük konuşması yapabiliyordum. Çünkü hani yani ben kendi kelimelerimle konuştum. Hiç baby talk, hani senin demin yaptığın gibi baby talk yapmadım. Büyük kelimelerle konuşabildim.
Kontekste de çok komik bir anınız var değil mi? Bir onu anlatsana. Bir kere sohbet ederken bana anlatmıştın. Hani bir şaka yapıyordun.
Ay,
sen
of,
falan.
Çok fena. Şöyle şimdi bu bir şaka yapıyorum ama bu şakanın şaka olduğunu ne ve söylemedim hiç. Ve bu şaka çok fena bir şaka. Yani şu an söyleyemem. Şey olur, linç yeriz. Yani evet, sen biliyorsun. Ben düzenli olarak mesela atıyorum yaramazlık yapıyor. Ben de ona bir şey diyorum falan. Ve bir gün bunu kimsenin yanında yapmıyoruz. Bir gün bizde evde Nevin arkadaşları ve anneleri babaları var, veliler var. Yanlışlıkla ağzımdan kaçtı. Bu salaklığı ilk ben yaptım. Nevi hiç zaman yapmadı. Ve böyle bir ölüm sessizliği oldu böyle. Hani bir çocuğa nasıl böyle bir şey derim. Nevi beni kurtardı. Dedi ki babamın şaka yaptığını biliyorum, dert etmeyin dedi. Böyle bir dakika kaldım. Nereden, yani nasıl biliyorsun dedim. Çünkü beni sevdiğini biliyorum dedi. Birden işi hani o kadar olumsuz bir şeyi negatiften acayip pozitif bir şeye dönüştürdü. Herkes böyle çok
i̇şte
çok beğendi falan.
Seeding böyle bir yani şey.
Çünkü ben hiç sana onu yüksek ihtimalle kötü bir üslupla söylemedim.
Evet.
Yani onun çok işe yaradığını gördüm.
Çok tatlı, yani. Evet. Burada şimdi bir rakam daha vereceğim ve oradan senin şimdiki işine de bağlamak istiyorum. İki rakam paylaşacağım aslında. Mesela Türkiye'de, bir dakika çok komik bir rakamdı o, erkeklerin %73'ü asla bulaşık yıkamıyormuş. O yüzden anlıyoruz değil mi? Böyle etrafta dolaşan tabakları. Ve %61'i hiç yemek yapmıyormuş. Tam da burada işte sizin Nev'le evdeki hayatınıza bağlamak istiyorum. Sen çünkü Nev'e sağlıklı yemekler, güzel yemekler yapmak konusunda çok ciddi mesai harcadın değil mi?
Evet, ben o 1,5 sene iş çalışmadığım zaman da bu işi bayağı iyi öğrendim. Bayağı iyi çalıştım. Sonra bu artık yani o günden bugüne kadar hep yemekleri ben yaptım. Hatta bir kere şey oldu. İlk defa 5 yaşındayken bir arkadaşında kalacaktı. İşte kaldı. Arkasına ertesi gün geldi. Böyle çok heyecanlı bir şey. Baba biliyor musun dedi. Emirlerin evi çok ilginç dedi. Ne oldu dedim. Bütün yemekleri annesi yapıyor biliyor musun? Yani böyle çok komikti. Neyse. Evet, yemekleri hep ben yaptım. Sonra...
Ve bu senin bugünkü mesleğinin temeli oldu.
Evet, çok ilginç bir şekilde bir şey oldu. Ben böyle bir işte kliniğe danışmanlık yaparak başladım. Yine internetle ilgili normal tasarım danışmanlığı, normal yaptığım işi yaparken çok meşhur bir doktorla çalışıyorum. Çok iyi. Benim hayatımda önemli bir yeri var. Profesör Doktor Ahmet Türk Çapar'la. O dedi ki sen bu yemek yapma işini biliyorsun. Sağlıklı yemekler. Biz kliniğin danışanları için böyle bir şey yapalım dedi. Ve ben deli gibi çalıştım. Onun işte bu bariyatrik mutfak diye bir şey kurduk. Bir ekip kurdum. İki diyetisyen vardı. Dilara ve İpek.
Bir şey soracağım. Bariyatrik mutfak daha çok böyle obezite sorunu olanların ya da mide küçültme ameliyatı olanların dahil olduğu bir süreç. Ama senin geçmişinde de hiç böyle bir şey yok. Tamamen senin yemek pişirme hobinden çıktı değil mi bu?
Tabii şöyle, bariyatrik cerrahi geçirmiş insanlar artık yeni bir hayat düzenine alışmak durumundalar. Ve yeme şekillerini değiştirmeleri gerekiyor. Daha protein ağırlıklı yemeleri gerekiyor. Daha az karbonhidrat yemeleri gerekiyor. Daha sağlıklı seçimlerde bulunmaları gerekiyor. Aslında bir çocuğunkinden çok farklı değil. Yani
ve çok
hatta,
küçük miktarlarda yemeleri gerekiyor değil mi?
Aslında işte bebek porsiyonu yani. Dolayısıyla bildiğin çocuk porsiyonu. Yani dolayısıyla çok uyuşuyordu bildiğim şeyle.
Şahane. Sonra, girdiğim bir yarışmada bir birinciliğin var değil mi? Onu
evet,
da bir söyler misin?
Tabii. IFSO. Enternasyonel Obezite Cerrahları Federasyonu, dünya çapındaki federasyon bir yarışma açtı. Ve işte bu bariatrik cerrahi sonrası beslenme ile ilgili yemek tariflerinizi gönderin dediler. Bizim bu kurduğum ekiple beraber gönderdik ve 50 tariften 7'si Türkiye'den tek bizdik. 7'si kitaba dahil oldu. Sonra dediler ki siz ilk ikiye kaldınız. Türkiye adına biz. Karşı taraf Amerika. Ve İspanya'da şey yapacağız.
Ki Amerika'da yani obezitenin gerçekten kitabını tabii yazmış bir ülkedir.
Evet. Ve Madrid'de oldu yarışma. Madrid'de birinci olduk. Dünya birincisi
Bravo,
olduk.
Müthiş. Bayağı.
Dolayısıyla hani şey oldu. İşte ne bileyim Açev'le tescilli iyi baba şeyle de bununla da tescilli iyi aşçı şeyinde konuda geldik. Sağlıklı yemekler konusunda yani.
Senin bu bariyatrik mutfakla ilgili projeni ve çalışmalarını nereden takip edebilir dinleyenler?
Instagram'dan takip edebilirler. Nedir? Bariyatrik mutfak.
Bariyatrik mutfak evet. Birlikte yazılıyor.
Türkçe bariyatrik
tamam.
K ile.
Peki seni kişisel olarak ve Nevi takip etmek isteyenler nerede
tabii,
bulabilirler?
Özler Berk. Berk Özler soyadı.
Birleşik yazılıyor.
Evet birleşik yazılıyor. Evet. Özler Berk.
Evet, vallahi çok tatlı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Senin
teşekkür
eklemek istediğin bir şey var mı? Böyle konuştuğumuz, unuttuğumuz rakamlar falan. Böyle çok güzel, dramatik şeyler vardı. Ha bak şey aklıma geldi. Türk babalarının %50'si çocuğunu asla tuvalete götürmüyor. Ve %36'sı bir kere bile alt değiştirmemiş. Ki ben mesela bu konuda şanslıyım. Leyla doğdu, hastanedeyiz. Hemşire dedi ki hadi bakalım bebeğinizin altını değiştirin. Benim eller bir titre, bir heyecandan ki aylarca amilelik ve doğuma hazırlık eğitimi aldım. Ve Leyla'nın babası ilk bezini değiştirmişti. Tabii.
Çok iyi.
Tabii ilk bir gün falan tamamen o değiştirdi. Ben yapamadım.
Çok iyiymiş.
Evet. Evet, bugün Berk Özler'le çok güzel bir sohbet oldu. Türkçe'de tam karşılığı olmayan tabirle bir sit-in dad ile bugünkü konumuzu konuştuk. Berk, oğlu Nevin gelişiminde yanında olmasından duyduğu mutluluğu, bunun ikisine de nasıl bir kazanım getirdiğini anlattı. Dilerim yine birilerine ilham vermişizdir, örnek olmuşuzdur. Korkmayın, korkulacak bir şey değil. Evet. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir bölümde görüşmek üzere.